Ayrım 14, sayfa 195. C. Çocuk edebiyatında halk şiirinden yararlanma. Sahip olduğumuz zengin bir halk şiiri geleneğinden çocuk edebiyatının her aşamasında yararlanmamız mümkündür. Halk şiirine ait örnekler, Türkçenin en güzel kullanıldığı duygu ve düşüncelerin özlü bir söyleyiş biçimiyle ele alındığı örneklerdir. Bunlardan çocuk edebiyatı alanında yararlanacaklarımızı 3 ana grupta toplayabiliriz. A. Halk türküleri. Halk türküleri halkımızın duygu, düşünce, acı ve sıkıntılarını dile getiren çoğunluğu yıllarca halk arasında ağızdan ağıza gezerek olgunlaşmış eserlerdir. Bu konuda halk edebiyatı uzmanlarının yaptıkları tanımlardan yola çıkarak türkünün çocuk edebiyatı metni olarak kullanılması üzerinde duracağız. Araştırmacı yazar Doğan Kaya, Cahit Özterli, Herbert Jansky, Nihat Sami Banarlı ve Muzaffer Uygunerin yaptıkları tanımların ortak yönlerini birleştirerek şu tanımı yapmaktadır. Halkın ruh halini, derdini, neşesini, zevkini, dünya görüşünü, inancını, karşılaştığı hadiseleri yansıtan, hece ölçüsüyle bir veya dört mısralı bentlerle çoğu defa bağlantıların getirilmesiyle söylenen manzum ve ezgili anonim ürünlere türkü denir. Bunların içinde her yaştaki çocuğun uygun örnek metinleri incelemesi ve öyküleriyle birlikte anlatılması mümkündür. Türklerin çocuk gelişimi ve dünyası üzerinde etkilerini iki temel noktada belirlemek mümkündür. Bunlardan ilki, türküler anonim olmaları sebebiyle dilden dile ve ağızdan ağıza söylendikleri için dilin en başarılı ve halk arasında beğenilen örnekleridir. Duyguları, düşünceleri özlü olarak anlatmaktadırlar. Bu anlatım becerisinin gelişmesinde türkülerimizin çocuğun her çağında yararlanmamız mümkündür. Türkülerimiz çocuğun dil zevkinin gelişimine büyük bir katkıda bulunur. Müziğin ve ezginin insan beyninde yarattığı etki, dilin vurgu, tonlama ve ezgisi ile birleştiği zaman çocuğun estetik bir biçimde konuşmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu yüzden türküleri öncelikle çocukluğun ilk çağlarında dinleme becerisini geliştirmede kullanmamız mümkündür. Özellikle çocukların düzeylerine göre seçilmiş türkülerin, kaset veya CD'lerinin sınıfa götürülmesi, halk şarkılarından seçilmiş başarılı örneklerin çocuklara ezberlettirilmesi eğitim açısından çok yararlı olacaktır. Dinleme becerisinin ölçümü zordur. Türkülerden oluşturulmuş bir çocuk edebiyatı kitabında bulunan metinlerin kaset veya CD'ye alınmış ezgileriyle birlikte veya önce ezgiler sonra sözleriyle okutulması çocukların eğitiminde çok yararlı olacaktır. Elbette her türkünün çocuklar için yararlı olduğu söylenemez. Özellikle sevgi, bağlılık, doğal güzellikleri anlatan, sevinçleri, acıları, sıla ve gurbet özlemini dile getiren türkülerle hayvan sevgisini anlatan türkülerden seçilmiş çocuk edebiyatı metninin ses ve müzik kasetleriyle desteklenerek okullarımıza yaygınlaştırılması, çocukların kendi odalarında bulundurulması eğitim açısından büyük yarar sağlayacaktır. Özellikle anaokullarında temel eğitim 1. kademenin ilk 3 sınıfında ezgilerin toplu halde söylenmesi, grup etkinliklerinin geliştirilmesine, öğrencilerin motivasyonunun arttırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Bir çocuk edebiyatı metni olarak türkülerden yararlanırken, müzik uzmanları ile Türkçe uzmanlarının işbirliği yapmaları, sözleri kadar ezgileri de başarılı türkülerin seçilmesine özen gösterilmelidir. Yukarıda belirttiğimiz ölçülerde konusu ve teması bulunan birçok örnek seçilerek kullanılabilir. Metin örnekleri ve incelemeleri. Yemen türküsü. Mızıka çalındı, düğün mü sandın? Al yeşil bayrağı, gelin mi sandın? Yemen'e gideni gelir mi sandın? Tez gel ağam, tez gel dayanamirem. Uyku gaflet basmış, uyanamirem. Ağam öldüğüne inanamirem. Koyun gelir, kuzusunun adı yok. Sıralanmış küleklerin sütü yok. Ağamsız da bu yerlerin tadı yok. Tez gel ağam, tez gel dayanamirem. Uyku gaflet basmış, uyanamirem. Ağam öldüğüne inanamirem. Ağamı yolladım Yemen eline. Çifte tabancalar takmış beline. Ayrılmak olur mu taze geline? Tez gel ağam, tez gel dayanamirem. Uyku gaflet basmış, uyanamirem. Ağam öldüğüne inanamirem. Evlerinin önü, halk türküleri. Yukarıda aldığımız Yemen türküsü temel eğitim 2. kademede öğrencilerde işlenebilecek bir metindir. Burada bireysel acıların toplumsal bir sorun olarak anonimleşmesi dikkat çeker. 20. yüzyılın başlarında birçok gencimizin giderek savaştığı, önemli bir kısmının geri dönemediği Yemen cephesi, savaşlarını işlemektedir. Birinci bölümde her mısra kullanılan sorular çalınan mızıka ve al yeşil bayrağın taşıdığı simgesel değeri vurgulamaktadır. Asker toplama işareti olan bu iki kavramdan Yemen'e gidenin artık dönmeyeceğini anlatmak ister. Yani asıl vurgulanmak istenen şey Yemen'e gidenlerin bir daha dönmeyecek olmasıdır. Arkasından gelen mısralarda ise savaşa giden eşinin öldüğüne inanamayan ve geri döneceğini düşünen genç kadının acıları anlatılmaktadır. Burada ağam diye seslendiği eşine sevgisi, özlemi ve onunla ilgili dilekleri üç ayrı tema olarak yer alır. Nakarat veya döşeme adı verilen bu bölümler türküdeki duygu bütünlüğünü oluşturmaktadır. İkinci üçlü de yine genç kadının yaptığı işlerden zevk almaması, bunun nedeni de yaşadığı çevrenin kendisine bir anlam ifade etmemesi olduğu belirtilmektedir. Buradan başlayarak türküde ayrılık temasının belirleyiciliği öne çıkar. Uzun ince bir yoldayım Aşık Veysel. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda, yürüdüğüm aynı zamanda, iki kapılı bir handa, gidiyorum gündüz gece. Uykuda dahi yürüyorum, kalmaya sebep arıyorum, gidenleri ben görüyorum, gidiyorum gündüz gece. 49 yıl bu yollarda, ovada, dağda, çöllerde, düşmüşüm gurbet ellerde, gidiyorum gündüz gece. Düşünülürse derince, Irak görünür görünce, yol bir dakika miktarınca, gidiyorum gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale, gah ağlaya gahi güle, yetişmek için menzile, gidiyorum gündüz gece. Aşık Veysel'den aldığımız bu türkü çocukların anlamlı söz gruplarını kavramalarına katkıda bulunacak niteliklere sahiptir. Anlatımdaki mecazi söyleyişler nedeniyle temel eğitim ikinci basamak öğrencilerine uygundur. Buradaki uzun önce bir yolda olmak, gündüz gece gitmek mecazi anlatımlardır. Aşık Veysel'in asıl söylemek istediği zamanın geçişine bağlı olarak sürekli gelişme ve değişmedir. Bunun en önemli belgesi güftede geçen dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda ifadesidir. Doğumla beraber insanı iki kapılı bir hana benzeten dünyadan, ince bir çizgiye benzetilen zamanın sürekli akışı içinde gelişip büyümesi, menzil adını verdiği ölüme yaklaşması anlatılır. Çocukların hayatın anlamını kavramaları, kendi kimlik ve kişiliklerini bulmaları çok önemli bir anlatım aracı olarak kullanılabilir. Aynı zamanda Yemen türküsünde olduğu gibi kültürel birikim oluşturmada türkülerin önemi vurgulanabilir. Çocukların her iki türde geçen anlam derinliklerini ve söyleyiş inceliklerini kavramaları dil becerilerinin gelişmesine de önemli bir etki yapacaktır. Türkülerin güfte ve ezgilerinin birlikte işlenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Dinleme becerisinin geliştirmesi çalışmaları ile türkülerin kullanılması arasında ilgiye gelince metindeki bazı söz ve söz gruplarının üzeri kapatılarak bestelerin dinletilmesi sırasında boşlukların öğrenciler tarafından doldurulması şeklinde yapılabilir. Türkülerin bestesi dinletilerek güftesinin tam ve eksiksiz yazılması istenebilir. B. Maniler. Halk edebiyatımızın en özgün örnekleri arasında yer alan manilerimiz, insanların duygu ve düşüncelerini doğrudan bir başkasına anlatması sırasında toplumsal zekanın bir ürün olarak ortaya çıkmış, Türkçenin en güzel örnekleridir. Hemen hemen insan ihtiyaçlarının, duygu ve düşüncelerinin, dilek ve isteklerinin tamamı dile getirilen on binlerce manimiz bulunmaktadır. Maniler konuşma ve şiir, şiir ve ezgi arasında bir tür olarak doğrudan kişiler arasında iletişimle ilgilidir. Bu yüzden maniler çocuklarımızın konuşma ve dinleme becerilerinin gelişmesinde birinci derecede önemli bir yere sahiptir. Maniler daha anaokulundan itibaren çocuklarımıza öğretilirse duygularını anlatırken çocuklarımızın pratik bir zeka ve özlü bir dil becerisine ulaşmaları sağlanabilir. Daha sonraki yıllarda çocukların özgün buluş becerileri ve psikomotor dil becerilerinin gelişmesine sınıf içi etkinliklerde veya okul dışında atışma dediğimiz karşılıklı söz yarışı oyunlarının çok önemli etkisi olacaktır. Bu da öğretmenlerimizin, özellikle Türkçe öğretmenlerimizin mani türünü bütün incelikleriyle bilmesine, onlardan yararlanabilmesine bağlıdır. Manilerin kolay ezberlenebilir olması ve çocuklarımızın bellek gücünün arttırılmasında da çok önemli bir yere sahiptir. Yukarıda söylediğimiz ve kitabımızın hemen bütün bölümlerinde belirttiğimiz eğitim ve çocuk psikolojisinin genel ilkeleri çerçevesinde manilerimizden seçilmiş çocuk edebiyatı metinleri oluşturulabilir. Bunda anaokul öğrencileri için konuları canlandırılmış, manilerden oluşmuş kitaplara yer verilmelidir. İleri yaşlarda ise çocukların ilgi ve yaş düzeylerine uygun dili ve anlatım gücü yüksek eserlere yer verilmelidir. Aşağıda sunulan örnekler incelendiğinde rahat bir söyleyiş ve buna bağlı olarak anlatımdaki derinlik dikkati çekmektedir. Bu tür örneklerin sınıf ortamında işlenmesi sırasında geçmişte iletişim sağlayan örneklere dikkat çekildiği gibi duygu, dilek ve arzuların anlatımında kullanılan yöntemler de daha iyi kavranmış olacaktır. Metin örnekleri. 1. Armudu taşlayalım, dibine kışlayalım, kağıt kalem al yârim, maniye başlayalım. 2. Ben seni pekmez sandım, yüreğim yakmaz sandım, yediğim tuz ekmeği başıma kalkmaz sandım. 3. Ey dağlar, ulu dağlar, çeşmeli sulu dağlar, burada bir yiğit ölmüş, gök gürler, bulut ağlar. 4. Gülenaz bülbüle eyler gülenaz. Girdim dostun bağına, ağlayan çok, gülen az. 6. Yar sana çağlar, sular yara sana. Yar sana. Gam çekme deli gönül, bulunmaz mı yar sana? Çünkü Ferhadım dersin, şu dağları yara sana. 6. İlkbahara yaz derler, şiirin söze az derler. Kime derdim söylesem, bu dert sana az derler. Kendin ettin kendine, yana yana gez derler. 7. Su gelir deste gider, ayrılır dosta gider. Gurbet yansın yıkılsın, sağ gelen hasta gider. 8. Karadan gel geç gönül karadan, yârim gider gemiye, en giderim karadan. Ciğerim göz göz oldu, görünmüyor yaradan. Ayırmasın hak beni, kaşı gözü karadan. C. Niniler. Ninileri halk bilim uzmanları şöyle tanımlamaktadırlar. Niniler 2-3 aylıktan 3-4 yaşına kadar annenin çocuğuna onu kucağında, ayağında veya beşikte sallayarak daha çabuk ve kolay uyutmak veya ağlamasını susturmak için hususi bir beste ile söylediği ve o anki halet-i ruhiyesini yansıtır mahiyette umumiyetle mani türünde bir dörtlükten meydana gelen bir nevi türkülerdir. Özellikle bebeklik çağından itibaren çocuklar için geliştirilmiş müzikli oyuncakları, ezgileri yerleştirilecek olan ninniler daha sonra çocukluk çağında dil becerilerinin gelişimine büyük katkılarda bulunacaktır. Kitabımızın başlangıçlarında da belirttiğimiz gibi artık çocuğun annesiyle ilgisini daha anne karnında kurduğu bilinmektedir. Hatta bu çağlarda dinletilen müziğin çocuğun gelişimine yaptığı etki bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Ninilerin içinde sevgi sözcükleri ve ezgisine şefkat taşıması, sesin kazandığı pozitif enerjinin doğrudan çocuğa yansımasını sağlamakta ve gelişimde son derece önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Ninnilerin anne ve çocuk setleri halinde yalnızca metin olarak değil müzik kasetleri olarak hazırlanması, bir kısmının başlangıçta yalnızca enstrümental olarak düzenlenerek bebeklere dinletilmesi çocuk edebiyatının bebekle ilişkilendirilebilecek en erken çağını oluşturmaktadır. Bütün bu çalışmaların yine altını sık sık çizdiğimiz gibi çocuk edebiyatı sektöründe yaygınlaşabilmesi için Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, hatta Sağlık Bakanlığı'nın öncülük yapması gerekmektedir. Dilin adeta ilk boğumlama çalışmalarının içinde anne sevgisi bulunan bir ezgiye bebeğin kulağına girmeye başlaması, dil öğretiminin ilk basamağını oluşturması bakımından önemlidir. Nitekim Batı çocuk edebiyatı çalışmalarında da anne şarkıları olarak alınan ninnilerin önemli bir yeri olduğu vurgulanmaktadır. 1. Eve gitsem ev karanlık, dışa gitsem bağrım yanık, herkes uyur, sen uyanık, uyusana yavrum ninnem, Kastamonu. 2. Kurban olam ezanda, hediye kaynar kazanda, kurban olam o günde, tıpış tıpış gezende, ninni yavruma ninnim, Diyarbakır. 3. Yanağı misket elması, çenesi bülbül yuvası, ağzı şeker hokkası, burnu kabe hurması, ninnim, İzmir. 4. Derdim dağlar taşar gibi, yüreğim dişler gibi, çölde kalmış kuşlar gibi, Bir dalım yoktur konayım, ninni yavrum, ninni ninni, Erzurum. 5. O dağlar, bin dert kalbimi dağlar, bu hasrete dayanmaz ne hastalar ne sağlar, uyu yavrum ninni, büyü yavrum ninni, Diyarbakır. 6. Çalkan Karadeniz çalkan, gemilerde olur kaptan, Bursa'da emir sultan, himmet etsin oğluna ninni, Bursa. 7. Tanrının bir meleği, uyu ey göz bebeği, bütün ömrünün çiçeği, uyu yavrum ninni, Selanik. Amil Çelebioğlu Türk Ninnileri Hazinesi 5. Bölüm Çocuk Öykü ve Romanları 1. Öykü Öykü şiir ile roman arasında hassas bir yapıya sahip olan ve görüldüğünden çok daha önemli özellikleri olan edebi bir türdür. Genel olarak anlatmaya dayalı bir edebi tür olan öykü, çoğu zaman bir takım olaylara ve şahıslara da yer verdiği için çoğu zaman romanla bir arada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Öykü, kendine özgü yapısı itibarıyla diğer edebi türlerden farklıdır. Fazlalığı kabul etmeyen ve görülmeyen bir takım ölçüler bu türü zaman zaman şiire yaklaştırmaktadır. Belirli dönemlerde romancılar için bir basamak olarak görülen öykü gelişerek ve Ömer Seyfettin'den Sait Faki'ye uzanan yoldan geçerek günümüze gelmiştir. Henüz konuşma aşamasına gelmeyen çocuk öykü kavramı ile dolaylı olarak karşılaşır. Kimi araştırmacılar bu karşılaşmayı 2 yaşına kadar indirmektedirler. Ancak bu karşılaşmanın oluşumunun bilinçli olduğunu söylemek imkansızdır. Çünkü o yaşta çocuğun hareketlerinin birçoğunda bilinçli bir tutum gözlenemez. Çocuğun öykü kavramı ile bilinçli bir şekilde karşılaşması için ancak 8 yaş civarında olmaktadır. Türkiye'de çocuk öykülerinin niteliği ve özellikleri ile ilgili bilimsel çalışmanın sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır. Öykü metninden tutun da bu metinlerin okunması veya okutulmasında uyulması gereken kuralların yeterince belirlenmemiş olması hazırlanan çocuk öykülerinin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Günümüzde birçok çocuk öyküsünün büyüklerin bile anlayamayacağı nitelikte olmasının asıl nedeni de budur. Çocuk öyküleri konusunda bilimsel ve tematik çalışma yapıldığı takdirde yazılan öykülerin yazar çocuk ve aile üçgeninde istenen boyutları yakalayacağını söyleyebiliriz. Çocuklara yönelik yazılan eserlerin pedagojik açıdan olduğu kadar kültürel açıdan da çocuğa göre uygunluğu tartışılmaktadır. Özellikle ülkemizde yayınlanan çocuk kitaplarının hemen tamamına yakınında bu durumu görmekteyiz. Konuyla ilgili çalışmalar yapan bilimsel bir kuruluşun olmaması, var olan kuruluşlarda da yeterli ve kalifiye elemanların bulunmayışı çocuk yayınlarında başı bozukluğa ve vurdum duymazlığa sebep olmaktadır. Bu yüzden herkes çocuklara yönelik öykü yazamaz. Bir kimsenin çocuklara yönelik öykü yazabilmesi için onun ruh dünyasını çok iyi anlaması gerekmektedir. Bilindiği gibi çocuk biyolojik ve psikolojik gelişim bakımından yetişkinlere göre farklı bir özelliğe sahiptir. Gelişmiş Batı ülkelerinde çocuklara yönelik öyküler daha önce de sık sık vurguladığımız gibi çocuk psikologları, pedagoglar ve sosyologların işbirliğiyle yazılmaktadır. Bizde buna benzer ekip çalışmalarının yapılmamış olması, yazılan eserlerin büyük bir kısmının çocukların zevk dünyasına hitap etmesine engeldir. Bu bilgiler çerçevesinde yaş gruplarına göre çocuk öykülerinin durumunu ele alalım. A. Yaş gruplarına göre öyküler. 1. Okul öncesi. Bu yaş grubuna dahil çocukların en önemli özelliği bir öykü metnini okumasının yanında kendilerinin de öyküde anlatılan olayı yaşamak istemeleridir. Bu yüzden öykülerde anlatılan olay çocukların sadece duygularına hitap etmemeli, onların gözlediği ve yaşadığı olaylardan seçilmelidir. Bu yaş grubu için yazılan öykü metninde kullanılacak görsel malzemeler de özenle seçilmelidir. Bu tasarımlardaki resim, çizim ve fotoğraflar abartıdan uzak ve doğal bir yapıya sahip olmalıdır. Önemli olan çocuğun kendi hayal dünyasında kullanmasını ve o olayın içinde hissetmesini sağlamaktır. Çocukların anlatılan öyküye katılma ve onu paylaşma arzuları da dikkate alınarak öykünün kurgulanmasında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Kimi zaman öykülerin kurgulanmasına ve resimlendirmesinde bazı aşırılıklara kaçıldığı, aşırı desen ve fotoğrafla süslendiği, resimlerle konu arasında ilginin kurulmadığı görülür. Çocuklara öyküyü sevdirmek, onlara anlatılan olayın içine çekmek için aşırılıklardan uzak durulmalıdır. Çünkü bu yaş grubu çocukların da her zaman bir denge anlayışı hakimdir. 2. İlköğretim 1. Devresi. Eğilimleri içten dışa doğru olan bu yaş grubundaki çocukların çevreleriyle daha uyumlu bir ilişki kurma arzusu içinde oldukları görülür. Paylaşımcı ve paylaştırıcı özellikleri ön plana çıkmaya başlamıştır. Etrafında olup bitenlerin nedenleriyle birlikte öğrenmek ne kendince bir sonuca ulaştırma arzusu içinde olan çocuk, sadece gözlemci değil, aynı zamanda katılımcıdır. Öğrenme arzusu ile aklına gelen veya kafasına takılan her türlü soruyu sormaktan çekinmez. Onun için bu yaş grubu çocuklar için yazılan öykü metinlerinde bu özellikler dikkate alınmalıdır. Yazılan öykülerin çocukların yaş seviyesine uygun olmakla birlikte kurgusu sağlam olmalı, gereğinden fazla abartılardan ve çocuksu anlatımlardan uzak durulmalıdır. 3. İlk gençlik devresi. Bu yaş grubundaki çocuklar büyüklere yönelik öykü metinleriyle çocuk öyküleri arasında köprülerdir. Diğer yaş grubuna bağlı çocuklarda öyküler genellikle hayal mahsulü iken bu yaş grubuna yönelik öyküler daha gerçekçidir. Çocukların genel psikolojik özelliklerine dikkate alındığında değişen bir ruh yapısına sahip oldukları için kimi zaman olgun bir insan, kimi zaman da çocuksu bir karaktere bürünebilirler. Bu yaş grubunda tutarsızlıkların sık görülmesi, onlara yönelik yapılan her türlü eğitim faaliyetinin özenli olması gerekli kılmaktadır. Kendi yaptıkları işlerin beğenilmesini isteyen çocuklar, okudukları öykülerin büyükler tarafından da beğenilerek okunmasından mutluluk duyarlar. Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız yaş grupları ve bunların belirgin özelliklerinin dikkate alınması, çocuklara yönelik eserlerin başarısını arttırır. Günümüzde aileler çocuklara yönelik eserlerin önemini yeterince fark etmediği için çocukların gelişiminde karşılaşan olumsuzluklar gün geçtikçe artmaktadır. Önce ailede, daha sonra okulda gelişmeye başlayan çocuk ve oyun ilişkisinin bilimsel ölçüler içinde düzenlenmesi ile birlikte sağlıklı bir neslin yetişmesinde önemli mesafeler alınacaktır. Öykü her yaştan insan için önemlidir. Ancak çocuk için vazgeçilmez bir olgudur. Bu gerçekten hareketle çocuğun öykü yoluyla eğitimi sağlamak, onlara istenilen davranışları kazandırmak en kestirme yoldur. Batılı eğitimciler bunun önemini çok önceden keşfetmiş, eğitim programlarını bu gerçekler ışığında düzenlemişlerdir. Günümüzde öykü bir hayat tarzı haline gelmediği veya aileler öykünün önemini yeterince fark edemediği için çocukların gelişiminde karşılaşılan olumsuzluklarla öykünün yapıcı gücü ve rolü anlaşılamamaktadır. Oysa hepimiz öykü anlatarak yaşar ve kendimizi ifade ederiz. Çocuğun ruh ve düşünce dünyasının gelişmesinde onları böyle yapıcı ve eğitici bir güçten mahrum etmenin anlam ve gerekçesi olamaz. B. Metin örnekleri ve incelemeleri. 1. Akıllı Kuş, Asiye Duman. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, şirin mi şirin, güzel mi güzel bir bahçe varmış. Bahçenin sahibi yıllar önce uzaklara gitmiş, bir daha da geri dönmemiş. Bahçede çiçekler, böcekler, ağaçlar, kuşlar baş başaymış. Burada ağaçlar kuşları sevgiyle kucaklıyormuş, arılar çiçeklerden kolayca bal alıyormuş, karınca ağustos böceğine çalışmasını öğütlüyormuş, kuş cıvıltıları bahçenin güneşe neşe kaynağıymış. Bahçede her şey güzel, herkes mutluymuş. Güneş bu mutluluğa gülümseyerek doğarmış. Çiçeklerle ağaçlar susayınca yağmuru çağırdırlarmış. Yağmur hemen gelip sularmış onları. Fakat bu mutluluk uzun sürmemiş. Bir gün papatya serçeye yağmuru çağırır mısın susadım demiş. Evet demiş gelincik, susadık. Serçe onların sessiz kalmalarını ister mi? Susuz kalmalarını ister mi? Hemen arkadaşlarıyla yola çıkmış. Yağmur her zamanki yerinde değilmiş. Biraz uzaktaymış. Kuşlar ona çiçeklerin susadığını söylemiş. Peki geleyim demiş Yağmur. Fakat eskisi gibi istekli değilmiş. Yağmur bahçeye gelmiş. Birazcık su vermiş. Çiçeklerin doymadık demesini dinlemeden çekip gitmiş. Çiçekler buna çok üzülmüşler. Yağmur'un neden böyle yaptığını anlayamamışlar. Günler geçmiş, ağaçlar da susamış. Kuşlar tekrar Yağmur'u çağırmaya gitmişler. Fakat Yağmur daha da uzaktaymış. Kuşları görünce yine mi beni çağırıyorsunuz demiş. Evet demiş kuşlardan biri. Çiçeklerimiz, ağaçlarımız çok susadı. Yağmur üzgün bir şekilde, fakat ben ne yapabilirim ki demiş. Eskiden çevreniz ormanlıktı. Orman sayesinde yanınıza rahatlıkla gelebiliyordum. Fakat siz sadece bahçenizdeki ağaçları sevdiniz. Ormandaki ağaçları köklerinden gagaladınız. Yapraklarını döktünüz, dallarını kırdınız. Onlar sizin yüzünüzden kurudu. Artık ormanlar yok. Bu yüzden istesem de gelemem. Kusura bakmayın. Kuşlar çaresiz bahçeye dönmüşler. Artık bahçede eski mutluluk kalmamış. Çiçekler renk renk açamıyor, ağaçlar yapraklanamıyormuş. Buna çok üzülen kuşlar, bir çare bulmalıyız demişler. Düşünmüşler, taşınmışlar. Irmaktan su taşımaya karar vermişler. Hem de gagalarıyla. Bu çok zor bir işmiş. Çünkü ırmak biraz uzaktaymış. Ama yapacak başka bir şey yokmuş. Hemen kararı uygulamaya başlamışlar. Fakat taşıdıkları su çok yetersizmiş. Ağaçlar gittikçe kuruyor, çiçekler suluyormuş. Leylek dayanamamış, gizlice Kuşlar Padişahı'na gitmiş. Bahçenin durumunu ona anlatmış. Kuşlar Padişahı akıllı kuşu çağırmış. Akıllı kuş çok bilgiliymiş, her derde çare bulurmuş. Adı bunun için akıllı kuş imiş. Onu herkes tanırmış. Kuşlar Padişahı akıllı kuşa, git o bahçeyi yeniden şenlendir demiş. Leylek bahçeye dönmüş, akıllı kuşun geleceğini haber vermiş. Bahçe kuşları akıllı kuşu tanıyor, onun akıllı oluşunu kıskanıyorlarmış. Onu en çok kartal kıskanıyormuş. Ben de kuvvetliyim, onun yaptıklarını yapamıyorum diye düşünüyormuş kartal. Kartal bu kıskançlıkla bahçe kuşlarını çağırmış, onları şöyle demiş. Akıllı kuş bahçemize gelmemeli. O gelirse çiçekler bizi sevmez, ağaçlar dallarını ona uzatır. Bize beceriksiz derler. Bahçe kuşları da böyle düşünüyormuş zaten. Kartal, akıllı kuşun bahçemize girmesini engellemeliyiz demiş. Diğer kuşlar bu düşünceyi kabul etmişler. Bahçenin çevresinde nöbet tutmaya başlamışlar. Akıllı kuş bahçe kuşlarının nöbet tuttuklarını görmüş, çok üzülmüş. Onların göremeyecekleri kadar yükseklere uçmuş, bahçenin üzerine gelince inmiş. Bazıları gerçekten güçlü diye düşünmüşler. Akıllı kuş onları çağırmış. Bakın demiş, hatalarınız yüzünden çevredeki ormanlar yok oldu. Kıskançlığınız yüzünden de bahçeniz kuruyacak. Oysa ben bahçenizi doyasıya sularım. Nasıl sulayacaksın demiş bahçe kuşlarım. Akıllı kuş nasıl geldiğime şaşırdıysanız bahçeyi sulayışıma da şaşıracaksınız demiş. Akıllı kuş doğru ırmağa gitmiş. Irmak akıllı kuşu saygıyla karşılamış. Bana gelmenize çok sevindim. Emrinizde akarsam mutlu olurum demiş. Akıllı kuş ben de bunun için gelmiştim demiş. Ona bahçenin durumunu anlatmış. Şimdi gidip bahçeyi sula, sonra yoluna devam edersin ama bahçeyi susuz bırakma, daha sonra da sula demiş. Irmak buna sevinerek kabul etmiş. Irmak hemen yolunu değiştirmiş, bahçeye gelmiş. Bahçedeki her şey doyasıya su içmiş. Irmak susayınca beni çağırın, hemen gelirim. Akıllı kuşa söz verdim çünkü demiş, dönmüş gitmiş. Irmak gidince akıllı kuş, gördünüz mü demiş bahçe kuşlarına. Siz suyu damla damla getiriyordunuz, getirdiğiniz su bitkilere yetmiyordu. Kıskançlığınız yüzünden bahçeniz kuruyacaktı. Ben ırmağı getirdim, bahçenizi yeniden canlandırdım. Irmağın dediğini duydunuz. Bundan sonra bahçeniz susuz kalmayacak. Bahçe kuşları hatalarını anlamışlar. Kıskançlıklarından utanmışlar. Akıllı kuştan özür dilemişler. Bahçede mutlu günler yeniden başlamış. Kıskançlıktan solan güller sevilince açarmış. Sevginin olduğu yerde çirkinlikler kaçarmış. 2. Gül Hanım'ın Annesi Memduh Şevket Esendal. Anası babası ile birkaç gündür Ankara'nın bir otelinde oturuyorlar. 5 yahut 6 yaşlarında ince, pek sevimli, tatlı, yaramaz bir kızcağız. Sabahtan akşama kadar belki 30 defa, belki 40 defa otelin merdivenlerine inip çıkıyor, her yeri dolaşıyor. Otelin sahiplerini, garsonlarını, aşçılarını, müşterilerini, herkesi tanıyor. Kendisini tutmak, sevmek isteyenlerden kaçıyor. Konuşmak isteyen olursa hemen ahbap oluyor. Lokanta müşterisi hanımlardan kendi kendine tanıştığı, konuştuğu, dostluk ettiği hanımlar var. Onların davetlerini kabul ediyor, onlara adını, kim olduğunu, babasını, anasını anlatıyor. Burada niçin oturduklarını söylüyor, hangi odada kalıyorlar, İstanbul'daki komşuları kimlerdir, ağabeyleri hangi mektebe gidiyorlar, babası ne zamandan beri burada, nereye gidecek, hepsini anlatıyor. Otelde kaldıkları için en çok sevdiği Edibe Hanım, otelde tanıdıkları için de en çok sevdiği Edibe Hanım, kendi kendine bulup dost olduğu genç bir hanım. Ona tanıtılmak için bebekler lokantaya kadar indiriliyorlar, takdim olunuyorlar. Bunun adı Gül Hanım, bunun adı Melahat. Eğer bebeklerin adları değişmiş ise bebeklerin adlarını değiştirmekten hoşlanıyor. Yeni adları ile beraber eskileri de haber veriliyor. Sonra İstanbul'daki evin öyküleriyle hatıraları anlatılıyor. Ayşe abla parmağını kapıya sıkıştırmış idi. Onu hekime yollamışlar. Ayşe abla ağlamış. Fatma gece merdivenden inerken bir gölge görmüş. Hemen odasına kaçmış. Hikmet'in kulağı ağrımış. Anlattıklarını çocukça çok tatlı anlatıyor. Sanki onun tanıdıklarını herkes tanıyormuş. Onun sevdiklerini herkes seviyormuş gibi konuşuyor. Kendi anlatacaklarını bitirdikten sonra karşısındakilere soruyor. Siz bu otelde mi oturuyorsunuz? Adınız ne? Niçin yemek yemiyorsunuz? Eğer anlamadığı cevaplar verirler yahut onun gönlünü yaralayacak bir latife ederlerse hemen kaçıyor, sokulmuyor ve bütün çocuklar gibi kendini sevenleri pek güzel seçiyor ve tanıyordu. Çokları onu seviyor. Lokanta kapısından dudaklarında herkes ağlayan sevimli yaramaz çocuk gülümsemesiyle göründü mü hemen her yerden sevgiyle karşılanıyor, çağrılıyor. Masaların arasında sıvışarak anasının babasının yanına gidiyor. Babası memur bir adam. Gündüzleri bulunamıyor. Anası otelin hemen her saatte boş olan üst kat salonunda arkasını kış güneşine vermiş bir iş işliyor. Kız geziniyor, bebeklerini kanepenin üzerine sıralıyor. Yahut çocuklarını kucağına alıyor, kağıt şemsiyesi açıyor, geziniyor, bebekleriyle konuşuyor. Bir gün böyle dalgın oynarken anası onun elini bağlı gördü, merak etti. Gel bakayım, ne oldu parmağına? Kesildi. Nerede kestin, getir bakayım. Yok anne, oyunda kesildi. Doğru söyle. Parmağını çözdüler, hiçbir şey yok. Parmak kesilmesi de oyun mu olur? Nereden aklına geldim? Dün seher parmağını kesmedi mi? Dün hizmetçi kız parmağını kesmişti. Gül Hanım'ın annesi de onu görmüş, özenmiş. Tekrar parmağını bağladılar. Gene bebekleriyle oynamaya başladı. Yattıkları odaya girdi. Aradan bir zaman geçti. Hiç ses yok. Gül Hanım'la annesi odada ne yapıyorlar? İkisi de uyudular mı? Çünkü çok defa böyle oluyor. Gül Hanım'ı uyuturken annesi de uyuyup kalıyordu. Kızın anası sofradan seslendi. Gül Hanım'ın annesi, ne yapıyorsunuz orada? Hiç anne, temizliyorum. Ne temizliyorsun? Gül Hanım balık yağını döktü de. Nereye döktü? Kadın hemen işini bırakıp odaya koştu. Gül Hanım'a balık yağı içilmek istenmiş, şişesi bulunmuş, kaşığa konmak istenmiş. Bu sırada şişe devrilmiş, balık yağı yere dökülmüş ve annesinin kanepe üstüne serili duran elbisesi de lekelenmiş. Ne yapmalı? Gül Hanım'ın annesi temizlemek istemiş, havlunun ucunu ıslatmış, ipek entari silinmiş. Annesi seslendiği vakit daha da siliniyormuş. Kadın kızar, müteessir olur, kızına çıkışır. Görüyor musun yaptığın işleri? Ben şimdi ne yaparım? Başka elbisem de yok. Yemeğe ne ile inerim? Canım, sen niçin kendi bebeklerini oynamıyorsun da her şeyi karıştırıyorsun? Gül Hanım balık yağı içecekti. Sen deli mi oldun? Hiç bebek balık yağı içer mi? Sahiden değil anne. Yalan olsun, balık yağı şişesiyle olur mu? Oyun olur mu? Azıcık içirdim. Sürme ellerini üstüme. Bilsem seni şeytanlar mı dürtüyor. Dur, çıkarayım onları arkandan. Ben seni İstanbul'a alıp götüreyim. Bir daha hiçbir yere çıkarmayayım. Sen de görürsün. Seni gidip pis hanımları kim sevmez? Kimse sevmez. Annesi darılır, azarlar. Üst baş temizlenir, değiştirilir. O gece yemekte Edibe Hanım'ı bulduk. Onu anlatıyordum. Biz artık İstanbul'a gidiyoruz. Ya neden öyle? Ne yapayım? Annem başka entaresi kalmadı. Entarileri İstanbul'da. Ya demek beni bırakıp gidiyorsun. Annemin entaresine bugün balık yağı döküldü. Vah vah, leke olmuştur. Oldu, Gül Hanım balık yağı içiyordu. Şişe devrildi. Ha, desene şunu sen döktün. Ah seni ah, gördün mü bir kere yaptığın işim. Ben yıkayacaktım. Annem bırakmadı. Ne yapsın? Elbette bırakmaz. Çocuğun dediği doğru çıktı. Ana kız otelden gittiler. Erkek yalnız kaldım. Bu iki hanım yerlerini boş bıraktılar. Gözler epeyce zaman kırmızı berezi, beyaz örme hırkası, kumral saçları, emsalsiz parlak gözleri olan bu incecik küçücük hanımı aradım. Anne hikayelerim. 3. Çulluk. Mahmut Yesari, beyaz saçlı avcı köylüye sordum. Buralara kuş düşmez mi? Geyikçi hoca parmağıyla sağ tarafını gösterdi. Çifte kavaklıda su çulluğuna rastlanır. İhtiyar arkadaş başını ağır ağır salladı. Bırak o garibi, şu çulluğu hayvan değil, kuş değil, nazlı bir mahluk, içli bir kızdır. Fakat nasıl içli bir kız? Eliyle omzuna dokundum. Çulluk avladınız mı hiç? Birkaç kere. Anlıyorum, katı avcı yüreğiyle görür görmez tetiği çekip vurdunuz. Onu gizlenip seyretmeli, hava karlı, don, su başlarında, dere kenarlarında yüksek yalçın dağlar vardır. Çulluk bütün gün yuvasından çıkmaz. Belki de çıkar dolaşır fakat göremezsin. Akşam tam gruptan ufuk tatlı bir kızılıkla kızarıp perde perde solarken o yuvasından dereye iner, su kenarındaki sazlıkların, kamışların diplerini emerek karnını doyurur. Yattığı yer ne kadar temizse yediği içtiği de o kadar temizdir. Dere şayet donmamışsa su içtikten sonra gagasını ayaklarını temizler ve gagasıyla omuz başlarını, kanatlarını, boynunu, tüylerini tarar, süslenir. Evet, süslenir. Suda aksini görürse kendi kendine öyle bir kırıtışı vardır ki Vurulduğu zaman başını çevirir, avcıya bakmaz. Sanki dargındır. İhtiyar arkadaş derin derin göğüs geçirdim. Şu çulluğu öteki çulluklara benzemez. Uçuşları bile ayrıdır. Döne döne birçok devirler yaparak uçar. Eti de ötekiler gibi kurutulmaz, taze yenir. Hatta kursağını bile temizlemeye lüzum görmezler. Öyle ya, bir çarenin kursağına pis bir şey mi girdim? Fazla tipilerde zavallı kara gömülür, o zaman eliyle canlı tutulur. Canlı, ne âlâ değil mi? Evet, çok âlâ. Yumruğuyla dizine vurdu. Ben onu avlamaya tövbeliyim. Yine böyle bir kara kış idi. Günlerden bir devam eden tipim bir türlü dinmek bilmiyordu. Sürekli tipiler avcıların bayramıdır. İşte böyle bir bayram günü. Dişlerini gıcırtadır gibi çirkin çirkin güldüm. Bayram gününde benim de kısmetime canlı çulluk düşmüştü. Tuttuğum zaman bir çarenin yüreği öyle çarpılıyordu ki, fakat o anda kaçıp kurtulmak için ne bir gayret, ne bir çırpınmam, ne küçük bir çırpınış. Hiçbir hareket yoktu. Heyecanlı bir teslimiyet, o kadar. Birçok canlı kuş, hayvan tutmuştum. Onu da hemen kesmeye kıyamadım ve ellerim arasında seviyor, temiz gagasını öpüyordum. Küçük yuvarlak gözlerinde bir kin, nefret yanıyordu. Boynunu iki parmağımla koparır, bıçağımla karnını yarabilirdim. Fakat o bir kuş gibi değil. Acizini anlamış, her şeye rağmen vakallarını muhafaza eden, izzeti nefis sahibi bir esir gibi bakıyordu. Bir taşın üzerine çöktüm, göz göze bakışıyorduk. Yavaş yavaş nazarlarındaki parıltı sönmeye başladı. Göz bebeklerindeki ışığı söndü. Gözleri kapanıyordu. Başını asil bir tavırla çevirdi. Yüreği halsiz, yorgun yorgun çarpıyordu. Çok geçmedi, avuçlarımdaki hararet azaldı. İhtiyarın sesi titriyordu. Elinin tersiyle gözlerini sildim. Çulluk ölmüştü. Körlü de iç geçerek tasdik ediyordum. Çulluk sağ tutuldu mu çok yaşamaz, ölür. Korkudan mı, heyecandan mı, yeisinden mi? Aczini kabul edemeyişinden mi bilmiyorum. Kendi kendine söylenir gibi tekrar etti. Çulluk ölmüştü. Sayfa 213, ayrım sonu.